Dünyayı okumak. Yazarlarla, yarattıkları kahramanlar, romanlar ya da öyküler üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunanlar Aytaç Timur ve Akif Pamuk.
Dünyayı Okumak programından Açık Radyo'nun bütün arkadaşlarına merhaba. Ben Aytaç Timur. Nihayet yazı bıraktık. Eylül ayı başladı. Eylül ayı ile beraber İstanbul yine eski kalabalığına, eski gümbürtüsüne, cümbüşüne tekrar dönüyor. Umarım bu kalabalığın cümbüşün arasında herkes sosyal mesafesini korumaya özen gösterir ve artan vakalara bir yenisini eklemez. Şimdi bu Eylül ayının başında raflara yeni çıkan bir kitap var İletişim Yayınları'ndan. Kesekli Tarla. Yazarı da Figen Şakacı. Eminim çoğunuz tanıyorsunuzdur Figen Şakacı'yı. Ama Kesekli Tarla, kesek nedir? Belki yarımız bilmiyoruz keseğin ne olduğunu. Ben de bilmiyordum. Zaten sağ olsun Figen Hanım kitabı okurken böyle 3-4 kez benim sözlüğe götürdü. Hele sevdiği bir sözcük var. Anlamını bulunca oturtmak da zor. Bakayım şuraya yazmıştım. Ufunet. Böyle beni hırpaladı yani bu sözcüklerle. Figen Hanım hoş geldiniz Açık Radyo'ya.
Hoş bulduk. Bu kadar hırpaladığımı bilmiyordum.
Şaka yapıyorum. Gerçekten ama böyle bir şey okurken dönüp sözlüğe bakmak nadir ama benim hoşuma giden bir şey.
Evet, yani
keseyi de herkes bilmez diye düşünüyorum, öyle değil mi?
Efendim?
Keseyi de herkes bilmez yani Kesekli Tarla'yı.
Evet, evet. Benim kitap isimlerim biraz netametli biliyorsunuz öyle. Yani hadiyince herkesin aslında bir imge uyandırmaz da biraz arkalardan dolaştırır. Biraz araştırmaya teşvik eder falan. Bunu seviyorum. Kesik de yani şimdi nedir ne değildir söyleyelim mi? Burada
söylemeyelim, söylemeyelim. Öyle kolaycılığa evet, alıştırmayalım. Zaten siz bu bütün kitap boyunca işte bu kolaycılığı, bu yeni değerleri nasıl gümbürtülü bir şekilde yıkıldığını, insanların altında kaldığını anlatıyorsunuz. Biz de Açık Radyo'da bırakalım, sözlüğe baksınlar.
Evet, güzel.
Şimdi bu bir öykü kitabı sevgili dinleyiciler. Ve Figen Hanım bir cenazeyle başlıyor. Esasında tabii ki yani az çok Figen Şakacı'yı tanıyanlar, onun dünyaya nasıl baktığını bilenler, kadın meselesiyle ilgili olduğunu, bu ülkemizdeki kadın yönelik şiddetle ilgili bir tavrı, bir tutumu olduğunu biliyorlar. Ama ilk hikaye gerçekten ters köşe yaptırıyor insanı. Yani babası ölen bir kadınla başlıyor. Ben bir şok yaşadım. Çünkü bu meseleye böyle bir yerden girdiğiniz zaman bilmiyorum Figen Hanım biraz cesaretli bir giriş gibi geldi bana. Ne dersiniz?
Ya bilmiyorum ki ben öyle bir cesaretle yazmıyorum. Aykaç Bey aslına bakarsınız. Yani bir basınçla içeride sıkışmış ve çıkmayı bekleyen bir duygu ya da durumla cebelleşiyorum ve onun artık çıkacağı vakti aslında tayin eden de ben değilim diyebilirim. Yani o öykü çok önce yazılmış, 2 sene önce yazılmış bir öyküydü. Ve neden böyle, yani kitap niye böyle bir öyküyle başlıyor ya da neden bir baba ölüm, yani okuru bir kitabın kapağını açtığı zaman niye böyle bir öyküyle karşıladınız gibi bir soru ise sorduğunuz gibi ben öyle anladım. Aslında ya baba itimi kadının hayatında önemli bir merci, önemli bir yetkilinin ortadan kalkması ve kendi yörüngesinde
dengenizi, kendi pusulanızı aslında artık kendi kendinize bulmanız gereken bir yol açıyor size. Dolayısıyla belki de hani bütün bunları tabii öykü yazıp yazdıktan sonra üzerine konuştuğunuzda böyle akıllı akıllı ya da bilmiş bilmiş konuşma imkanı doğuyor. Ama yazarken akıl, yazarken bu tür hesap, yazarken koruduğum ya da kolladığım pek fazla bir şey yok. Orada sıkışan neyse o çıkıyor. Kendi dilinde, kendi derdinde çıkıyor. Tabii ki sonra bir kitaba yerleşecekse, bir kitabın içine yerleşecekse ya da bir dergide yayınlanacaksa uzun bir benden biraz uzak kalır. Ondan sonra tekrar buluştuğumuzda bir bakarım eksiğine, gediğine. Daha çok eksiltirim. Hiç acımadan atarım. Ama herhalde hadi bununla başlasın. Bir de ismini de seviyorum. O hep ilk ismini seviyorum. Kitapta böyle bir hep ilkle başlasın dedim. Yani bir son ama hep ilki getiren, hep ilkleri getiren, ilkinde hep olur mu dedirten, olursa nasıl olur diye belki okuru da sormaya davet eden bir öykü.
Şimdi öykülerinizde beni en çok etkileyen yanlardan biri bir mesaj kaygısı taşımadan yazmanız. Bu çok önemli bence. Yani okurken biz bir bilen, öğreten bir yazar görmüyoruz karşımızda. Bir tafra, bir tavır görmüyoruz. Onun yerine bir samimiyet var. Belki şöyle düşündüm ben, hani şöyle kavramlaştım. Bir iç dökme, bir medet arama var. Ama bu bir yazarın da tek başına yapamayacağı, esasında bir toplumun yeniden düşüneceği, böyle bir üslup, böyle bir tavır gördüm. Hani çocuk kitaplarında vardır ya böyle, hep çocuklara bir şey öğretmeye çalışırlar. Belki de en kötü kitaplar öyle kitaplar. Ne dersiniz?
Vallahi bu söylediğiniz iki şeyden gerçekten Allah okuru da yazarı da korusun bence. Birincisi mesaj kaygısı. İkincisi de aslına bakarsanız iç dökme. Çünkü bize dilimize pelesenk olan biliyorsunuz hayatımı yazsam roman olur.
Evet,
işte bende ne hikayeler var. Yani kime yazar olduğumu söylesem kendi hikayesi, sen yazsana bak bunları ah ah falan diye böyle dürte dürte pek bir heveslenirler. Ama edebiyat aslında bu ikisini de, edebi ve kendi estetik terbiyesi gereği kaldırmaz. Yani okur para verip sizin derdinizi dinlemek istemez. Yani dünyaya değen bir derdiniz varsa bir manası da var yazdıklarınızın. Tabii bunun içinde kurgu giriyor, anlatım giriyor. O sizin sözlüğe başvurmanıza yol açacak yeni dilin imkanlarını zorlama, gerekirse yıkma cüreti gerekiyor. Bütün bunlar edebiyatın kendi iç disiplini ve yazarın gerçekten derdiyle paralel şeyler. Hem derdiyle, ya sadece heves yetmez. Yani iyi bir yazma uğraşı için, iyi bir yazma uğraşı için sadece arka arkaya cümleleri dizmek değil, tam tersi neyse derdiniz onu gerçekten hani bu koca edebiyat tarihi içerisinde bir yere oturtacak şekilde bir dil lezzetiyle bir ne bileyim kurgu tekniğiyle romanın ya da öykünün kendi iç dinamiği ve disipliniyle anlatmanız gerekir. Bütün bunlar bir araya geldiğinde eğer yazar olarak ben okura dokunuyorsam, başka ellerde ve evlerde ağırlanıyorsam, o zaman tabii ki kendimi başarılı hissetmiş oluyorum. Ama tabii başarı dediğiniz şey de ve ömrü boyunca onunla yaşayacağı bir şey değil. Çünkü yazmak aynı zamanda bir endişeyle, özellikle benim kendi edebiyatımda bir endişeyle beslenir. Öyle ay bu kitap çok güzel oldu, çok sevildi, hadi ben rahat bir uyku uyuyayım ve bundan sonra önüme bakayım falan diye yaşamıyorum ben. Öyle de yazmıyorum.
Tam bu noktada ben bir araya girebilir miyim izninizle?
Tabii.
Tam da ben de bunu düşünüyordum. Çünkü sayfalarınızda dolaşan insanlar bir türlü yerini bulamayan insanlar. Ama okurken de ben bunun mesela bir kurgu olduğunu düşünmedim. Çünkü bu insanlar aramızda yaşıyor. Hatta daha ötesi bu insanlar biziz. Yani bir yersiz yurtsuzlaşmaya tabi tutuluyoruz. Belki de neoliberalizm bunu arzuluyor. Çünkü bu ruh hali insanları tükettiriyor, satın aldırıyor. Ve hep bir sallantı hali. Bunlar da sayfalarda böyle, yani 2020'de yazılmış bir şeyde okuyunca böyle dolaştığını. Bu hani bizim böyle günlük koşuşturma içerisinde unuttuğumuz şeylerin önümüze iyi bir hünerli kalemle yazılmış haline dönüşüyor diye düşünüyorum.
Teşekkür ederim. Yani hünerli miyim bilmiyorum ama...
Öylesiniz, gerçekten hünerlisiniz.
Çok sağ olun. Yersizlik, yurtsuzluk, yani öykülerde geçen kişilerin, karakterlerin yersizliği, yurtsuzluğu, dediğiniz gibi yani bu dünyada artık sınırların, göçün, sürgünlüğün, mülteciliğin, mülkiyetin,
her şeyin hallaç pamuğu,
evet, ötekileştirmenin, yani hallaç pamuğu gibi atıldığı çağ bu. Dolayısıyla ne bu dünya, ya eskiden de değildi elbette, yani dünya tarihini oturup şimdi 2000'lerden başlatacak değiliz. Yani hiçbir zaman güvenli bir yer olmadı bu dünya. Dolayısıyla zaten edebiyat da bu güvensizlikten, bu yaşama endişesinden, hayatta kalma çabasından, iyilikten, kötülükten, varoluşumuzdan ya da varoluş olamayışımızdan, benliğin ruhumuza yaptığı fenalıklardan, mevsimlerden, yani bir andan, bir anın içindeki bir ürpermeden beslenir. O yüzden ben de yazarken öyküleri ve yan yana dizip karşısına geçip baktığımda aynı şeyi düşündüm. Yani ay, bunların hepsi böyle bir şey mi, yani hani bir tane şöyle mutlu mesut bir tane kimsenin hikayesi yok mu yani? Acaba şey mi oldu, karanlık bir kitap mı oldu falan diye düşündüm ama sonra galiba işte orada da dilin ve anlatımın, yani her öyküde ben bir dil denemesine girişmeyi seviyorum. Hani üslup olarak, teknik olarak, kurgu olarak başka başka denemeler yapmayı seviyorum. Bu da tabii benim yazma iştahımı kabartıyor, coşkumu arttırıyor.
Bu da sezinleniyor, onu da söyleyeyim. O araya kattığınız küçük espriler, mizah sezinleniyor ve okumayı renklendiriyor. Figen Hanım, isterseniz burada Açık Radyo'nun arkadaşları için bir küçük bir şarkı arası verelim.
Tamam.
Ben Maria Solina'dan Teresa Salguero diyor bir şarkı seçtim. Şarkıyı dinleyip sohbetimize devam edelim, olur mu? Sevgili dinleyiciler, iletişim yayınlarından raflarda yerini yeni alan Figen Şakacı'nın yazdığı Kesekli Tarla öykü kitabı üzerine Figen Hanım'la konuşmaya devam ediyoruz. Figen Hanım, şimdi öykülerin bir başka yanına daha ben dikkat çekmek istiyorum, izin verirseniz. Şimdi sevgili dinleyiciler, öykülerin birinde kentsel dönüşüme gitmek zor olan bir bina var. Bir de karı koca var ve kadın rastlantı sonucu bütün binanın imza verdiğini, kocasının imza atmadığını öğreniyor. O sırada da müteahhit geliyor, onları ikna etmek için bir konuşma yapıp gidiyor. Sonrası bakın şöyle, karı koca uzun zamandır birbirlerine bu kadar uzun bakmamışlardı. Gözler altyazıya ihtiyaç duymuyor. Birbirlerini ilk defa görüyormuş gibi, birbirlerine baka baka eskimişler gibi. Sessiz, bol yutkunmalı bir bakışma. Üçüncü bir şahıs olarak evde onlara bakıyor. Aralarındaki o kadim boşluğu seyrediyor bir süre. Ben de şimdi burayı okuyunca dedim bütün evli çiftler böyle mi Figen Hanım? Böyle kadim bir boşluk.
Vallahi beni bu konuda tetiklemeyin. Radyonun başında dinleyen mutlu çiftlere ayıp olmasın. Ama tabii bu evliliğin yani o öyküdeki hal ve gidiş öyküsündeki evliliğin kendi içinde de yani aslında biliyorsunuz hal ve gidiş notu iyi vatandaşlıktan iyi öğrenciliğe kadar karnemizde.
Tabii.
Belki de şimdi artık karnemizde demeyeyim de sicilimizde.
Eski dilde muteber vatandaş değil mi?
Evet yani yazılı.
Gerçi kitabımızda bir de muteber vatandaş var. Ona bunu ihbar eden İsmail'di galiba.
Evet. Evet. Her vatandaş da tabii öyle olmuyor yani. Dolayısıyla oradaki o ilişkideki o yıllar içindeki aslında çürümeye yani bir evliliğin nasıl gittiğine değil de o evlilikten nasıl gidilemediğine de bakmak istedim aslında. Yani hani çok iyi gidiyor bizim evliliğimiz 30 yıl, 40 yıl, 20 yıl neyse. Ama belki de sen gidemediğin için iyi gidiyordur. Yani onu bilmiyoruz. Ya da o bir pozdur, onu bilmiyoruz. O yüzden Gülistan 25 yıldır Gülistan olmayı bekliyor. Giderse o evlilikten çıkarsa özgürleşecek gibi. Neyse yani böyle öykülerim üzerine çok ben aslında şunu demek istemiştim. Yazar orada şunu mu dedi?
Yok ben de oralara girmek istemiyorum. Ben de oralara girmek istemiyorum. Bir de tabii şey var. Yani son 30-40 yıldır bize toplumun sınıfsız olduğu gibi bir imaj dayatılıyor böyle. Ama öyküleri okurken işte avucuna 5 lira tutuşturulunca bozacının değil mi? Okur da bir soğuk ter döküyor çünkü bunları görmüyoruz, görsek algılamıyoruz. Gölgelerin tabii arkasında canım. Ya da aramızda otobanlar, bulvarlar, demirden duvarlar var. Bazen görünür, bazen görünmez. Tekrar yani bir edebiyatçı olarak hani bunun böyle hatırlatılması da benim hoşuma gitti. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz?
Yani sınıf meselesi yani sadece Marx okumanız gerekmez yani hani
tabii.
Sokağa çıktığınız andan itibaren aslında yüzünüze vurur. Her şeyi hele şu son zamanlardaki sınıfsallık tartışmasının yeniden açılmasını çok değerli buluyorum. Çünkü aslına bakarsanız artık şu salgın bile sınıfsal bir mesele haline geldi. Yani sınıfsal olmayan, sınıf sorunu olmayan hiçbir şey yok. Yani ne yediğinizden, ne içtiğinizden, nerede oturduğunuzdan, kimlerle ilişkide bulunduğunuzdan yani bazısının işte hafızasında işte Bağkur maaşı ne zaman alacağı her gün hesaplaya yer etmiştir. Bazısında da işte işte de gideceği tatil. Şimdi sonsal değil midir yani? Anlatabiliyor muyum? Yani o öyküdeki Adem'in ya aşk bile sınıfsal değil midir? Yani politiktir biliyoruz da aşk da sınıfsaldır. Öyle önümüze gelene aşk olmaz da ruh da seçer, kalp de seçer. Aşkı düşer ama seçerek düşer bence. Dolayısıyla hele şimdiki çağda yani şu içinden geçtiğimiz çağda masumiyetini yitirmiş bir sürü kavram gibi aşk da işte bu betonlar arasında dostluk da bir sürü daha önce bize çok şey gelen ne derler ruhumuzu havalandıran bir sürü kavram
kentsel artık, dönüşüme uğruyor diyorsunuz değil mi yani? Yani ben orada kentsel dönüşüm metaforunu böyle okudum çünkü. Yani tamam evet, binalar evet, dönüşüyor tabii. Ama bu kent yani hepimizin ruhunu da çürüterek ya da neoliberalizm bizi de böyle
yani bu kenti böyle dönüştürenlere cevaz veren, el veren insanın hiçbir dahli yok yani. Kenti dönüştüreni kim oraya dönüştü de getirdi. Yani evet. Bu takiyeyi de ben çok doğru bulmuyorum. Yani bu da bir takiye yani. Her şeyi onlar yaptılar ama biz hiçbir şey yapmadık yani, öyle mi? Bizim buna hiçbir katkımız yok, öyle mi? Biz değişmedik mi? Her kötülük dışarıda mı oldu yani? Biz aslında çok iyiydik de etraf mı kötüydü? Yani insan işte bir artırdaki röportajımda da söylemiştim, tekrar olacak ama insan hakikaten hiçbir zaman iyi biri olmadı yani. Dünya da iyi bir yer olmadı. Şimdi yani çok böyle umutsuz ve karamsar konuşmak istemiyorum ama.
Açık radyonun yani, dinleyicileri alışkındır buna.
Yani evet, hani bu kadar çok talana, kıyma yani daha da artık söylemeyin, daha da iç karartmayın
tamam, ama figenim, yani. Evet. Zaten
bütün
programımızın da
ortasında, evet ya yani bütün bunların ortasında kim nasıl neyle ruhunu yeşertebiliyor, neye tutunuyorsa, ne yapıyorsa, sanat, zanaat, ne geliyorsa elinden eylem olarak, söylem olarak onu yapmakla yükümlü. Yani onun dışında hani bu dünyaya geliyoruz zaten. Ne kadar ömrümüz var bilmiyoruz. Bir görevimiz varsa onu yapıp gideceğiz zaten. Yani ben bunu yapıyorum, siz onu yapıyorsunuz. Birileri de işte böyle dönüştüreceğim diye yok ediyor. Anlatabiliyor muyum? Belki de biz dönüştüğümüz için böyledir yani.
Belki de hepsi, evet doğru. Figen Hanım çok teşekkür ediyorum Açık Radyo'ya Dünyayı Okumaya konuk olduğunuz için. Eminim.
Ay, iyi bir şey de söyleseydim de öyle kapattım.
Peki buyurun lütfen.
Ne diyeyim? Yani artık böyle çok sloganvari oldu. Genelde
başlıyor. Ama burada iyi olan bir şey var. Edebiyat o da yani.
Evet.
O şüphesiz
edebiyat
iyi.
Var. Bir, evet hani bu dünya öyle bir yerdi. Bu tarla, bu memleket hep kesekliydi. Ama tabii ki yürümekten vazgeçmeyeceğiz.
Vazgeçmeyeceğiz tabii.
İnatla ve ısrarla. Bu yolu yürüyeceğiz.
Aynen öyle. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum Figen Hanım, Açık Radyo'ya konuk olduğunuz için. Sizden yeni eserler bekliyor bütün okuyucular, onu da söyleyeyim. Sevgili Açık Radyo'nun dinleyicileri, bugün Dünya'yı Okumak'ta iletişim yayınlarından çıkan Kesekli Tarla Öykü kitabı yazarı Figen Şakacı ile konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni bir yazar, yeni bir kitapla Açık Dergi içinde Dünya'yı Okumak'ta görüşmek üzere. Ben Aytaç Timur. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.
Dünya'yı Okumak. Yazarlarla, yarattıkları kahramanlar, romanlar ya da öyküler üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunanlar Aytaç Timur ve Akif Pamuk.